Ayrım 10.
Terzi bir şey anlamadı.
Müşteriler arasında pek çok jandarma subayı vardı. Üniformalarındaki sökükleri dikiyor, hepsini de seviyordu. Kamyonetin birini ezdiğini anladı ama kimi ezdiğini bilmiyordu. Yakaladın mı suçsuzluğunu kanıtlayana kadar uğraş dur diye düşünüp hemen kirişi kırdı. Ancak ertesi gün basın yoluyla ölenin kimliğini öğrendi ve hemen koşup duyduklarını savcılığa bildirdi. Hadisene ne duruyorsun, geliyorlar. Sonra da birinin kamyoneti kullanan adama eliyle çarpması gereken kişiyi gösterdiğini ekledi. 24. Nasıl olduğunu anlamamıştı bile, herhalde hiçbir zamanda anlayamayacaktı. Böyle anlar kuyruklu yıldızlara benzer, gözümüzün önünden geçip anlaşılması güç, ışıltılı bir iz bırakırlar. Nereden gelirler, nereye giderler? Ey karanlık gece, uğursuz gece, şeytanlarla dolu gece. Sıkı sıkı koluna yapışmış, Zeyn'in ne yapabileceğini biliyordu, oteline götürüyordu. Güç önlenebilen bir kızgınlıkla gerilen kaslarını duyuyor, elinden kurtulmaması için sıkı sıkı koluna yapışıyordu. Emniyet müdürüyle yaptığı kısa konuşma Z'yi deli etmişti. Çevrelerinde binlerce boğazlanmış kuzunun ağzından haykıran haksızlık karşısında müdürün gösterdiği kayıtsızlık ve gevşeklik onu kendinden geçirmişti. Zeyn'in sonradan pişmanlık duyacağı bir şey yapmaması için avukat kolunu tutuyor ve oteline götürüyordu. Az önce binaya atılan taşlarla kaplı ıssız alanda yürüyorlardı. Ceketlerinin çizgili kumaşları birbirine karışmış, dev bir ele dönüşmüşlerdi sanki. Yürürken avukat otelin bulunduğu karşı kaldırıma kaç adım kaldığını hesaplıyordu ki toplantıdan önce Z'yi yaralayan siyah kazaklı üç cehennem zebanisinin yaklaştığını fark etti. Şimdi hava karardığından görünüşleri daha da korkunçtu. Z de onları gördü ve iyice çileden çıktı. Aynı şeyin bir kez daha tekrarlanmasına razı olamazdı. Avukatın tutmak için harcadığı bütün çabalara rağmen kolunu kurtardı, geri dönüp bağırdı. İşte bana vuranlar, neden tutuklamıyorsunuz onları, polisin işi ne? Sonra genellikle sakin ineklerin otladığı bir çayırın sessizliğinde oldukça gecikmeyle patlayan mayının çıkardığı sesi andıran gümbürtü duyuldu. Kimse, direniş yıllarında toprağa gömülü kalan mayınların patlayacağını, bir takım kişilerin savaş yıllarındaki cinayetleriyle de yetinmeyip, bütün dünyanın Hitler yenilgisini kutlamaya hazırlandığı 20 yıl sonra aynı işi yapacaklarını düşünemiyordu. Hitler yenilgisinin tek kutlanmadığı ülke Yunanistan'dı. Nazilerin başlıca işbirlikçileri, canavarlar, sürüngenler, Alman kanından gelme bir kralın tahta oturduğu bu ülkede yine çok güçlüydüler. Ne diyeceğini bilemiyordu ama görmüştü. Dört kişi birden kenara çekilmiş, farları sönük canavar kamyonet büyük bir hızla üzerlerine gelmişti. Son anda kenara çekilebilmişti. Zeyn'in kolunu bırakmak zorunda kalmasaydı onu koruyabilirdi. Ama Zeyn'in başı az önce yanından ayrıldığı emniyet müdürünün durduğu kaldırıma dönüktü. Eli sopalı bir adam kamyonetin kasasından fırladığı gibi Zeyn'in başına vurmuştu. Hayır, hayır, bundan pek emin değildi. Dehşetle açılan gözleri her şeyi birbirine karıştırıyordu. Kanlar içinde yerde yatan Zeyn'in yerinde kendini görüyordu. İnsan kurşunu yediğinde önce içini tatlı bir sıcaklığın dolduğunu hissederdi. Düşerken de böyle olmalıydı. Kendi yerine bir başkası yatarken birkaç saniye ayakta durabilirdi. Ama hemen toparlandı. Hektor'un ölüsünü sürükleyen Aşil'in atlarını andıran canavarın numarasını almak için eğildi. Numaranın üstü örtülüydü. Çevresinde yükselen sesleri duydu. Bu sesler bir an motor gürültüsünün de üstüne çıktı. Bu arada kamyonet kapkara bir kuyruklu yıldız gibi ters yönde Venezuela sokağına tırmanarak ufukta kayboluyordu. Katiller, ayıp ayıp Z'yi öldürdünüz. 2-3 kişinin durdurmak için boş yere kamyonetin peşinden koştuğunu gördü. Araba onları peşinden sürükleyerek deli gibi gidiyordu. Ey karanlık gece, uğursuz gece, şeytanlarla dolu gece. Arabanın peşinde koşanların soluğu kesildi, vazgeçmek zorunda kaldılar. Sonra, bütün bunlar sonradan anlayacağı gibi birkaç saniye içinde olup bitivermişti, bakışlarını yerde yatan Z'den ayırıp siyah kazaklı üç gence çevirdi. Yoksa kafası iyice karışmıştı da bunlar öncekilere benzeyen üç başka kişi miydiler? Spatopoulos'a saldırmaya hazırlanıyorlardı. Hiç olmazsa yaşayanları kurtarmak gerektiğini düşünüp kendini de kurtarmak için bunu itiraf etmekten hiç utanç duymuyordu, Spatopoulos'a yapıştı ve zorla otel kapısından içeri itti. 2 dakika sonra soluk soluğa sapsarı, hem suçlu hem de suçsuz. Hiç olmazsa bu akşamlık öldürülmekten kurtuldukları için Tanrı'ya şükreden öbür avukatlar doluştular içeri. 25. Kendini zeynin koruyucusu olarak görevlendiren Hacis'in bir an bile cesaretini yitirmemesi gerekiyordu. Motor sesini duymadan Z'yi işaret eden eli görmüştü. Kısacık boyu üzerlerine gelen kamyoneti fark etmesini engelledi. Z'yi zamanında kenara çekip kurtaramadı. Az önce gözlerinden ateş fışkıran adamın yanına düştüğünü sezdi. Eski Balkan şampiyonunun üzerinden geçen tekerleklerin çıkardığı boğuk sesi duydu. O andan sonra katilleri yakalamaya kararlı, hırs dolu bir fıskiye oluverdi. İki kişi bağırıp el kol sallayarak kamyonetin kapısına yapışmayı başarmıştı. Ama arabanın hızı hemen bırakmalarını gerektirdi. Kaplan onlar gibi kamyonete yapışırsa kasanın içine gizlenen gölgenin parmaklarını kırabileceğini biliyordu. Yere düşüp ağır yaralanmak pahasına kasanın içine atlamaya karar verdi. Belki başarabilirdi bu işi. Gerçekten de başardı. Çılgınca bir atlayıştı bu ama başarıya ulaştı. Kamyonette 3 kişiydiler. Vangus hiç beklemeden üzerine saldırdı. Kasanın içine düşmesiyle sersemlemesi bir olan Hacis dengesini koruyamadı. Önceleri yüzüne bir sürü yumruk yedi. Ama ölü şefinin görüntüsüyle kan beynine sıçradı. Öteki kamyonetin kasasını iyi biliyor, dönüp dururken hiçbir yere toslamıyordu. Hacis bu yönden karşısındakinden kötü durumdaydı. Ama kısa sürede alıştı. Vangus onu tahtanın üzerine mıhladı ama alttan savurduğu tekmeleri engelleyemedi. Vurmak üzere her eğilişinde Hacis'in tekmesi suratında patlıyordu. Kurtulmaya çalışan rakibini bir eliyle yere yapıştırıp öbürüyle tabancasını çekti. Bu süre içinde baş döndürücü hızını hiç azaltmayan kamyonet beklenmedik bir dönüş yaptı. Dengesini yitiren Vangos kasanın arka kapağına çarptı. Hacis de fırsattan yararlanıp üstüne atılarak tabancalı eline yapıştı. Elini büyük bir güçle sıktı, acıdan haykıran Vangos silahı bıraktı, tabanca kentin merkezinde kalabalık bir caddeye düştü. Kendini toplayan Hacis karşısındakinin karnına bir kafa attı ama düşmanı copuna davranmıştı. Hacis iki bacağının arasına attığı tekmeyle copu da düşürmesini sağladı. Bu amansız boğuşma Hacis'in gelen geçen otomobillere seslenmesi dışında bir tek söz söylemeden sürüp gidiyordu. Önceleri ters yoldan gidiyorlardı ama bir dönemeçten sonra Hacis doğru yola girdiklerini fark etmişti. Arabanın arkasında süren ölümüne kavga hiçbir araba sahibinin dikkatini çekmemişti. Hacis gırtlağını paralıyor, yine de sesini kimseye duyuramıyordu. Atsız bir duvarcı ustası olan Hacis, iğrenç bir siyasi cinayetin izini sürerken, bundan artık kuşkusu kalmamıştı, bu gözü pekliğini hayatıyla ödeme tehlikesini göze alırken, herkesin yüzü kalıp gibiydi, kayıtsızdı. Boğuşurken bile sokaktaki en ufak şeye dikkat edebiliyordu. Arabayı kullanan şişkonun yanındaki sarışın, başını adamın omzuna koymuş, eliyle ensesini okşuyordu. Yeni arabasının direksiyonundaki sosyete kadını, diş macunu ilanlarını andıran gülümsemesiyle durmadan dikiz aynasıyla oynuyor, parmaklarını kaşlarında ya da berberin usta ellerinden her nasılsa kurtulup baş kaldıran perçemin üzerinde gezdiriyordu. Ağzında sigarayla araba kullanan bir tayfanın yanındaki papaz, tombul ellerini arkadaşının bacakları arasına koymuş, gözleri ileride görünmeyen bir noktaya dalıp gitmişti. Kurnaz yüzlü bir taksi şoförü, dirseği camın dışında, radyosu avaz avaz bozuk çalarken kamyoneti geçmeye çalışıyordu. Dişisi direksiyonda, erkeği bu açık görüşlülükten hoşnut bir burjuvalı çift, oyun sandıkları bu amansız kavgayı görünce bastılar kahkahayı. Bütün bu görüntüler bir anda Hacis'in önünden akıp gitti, daha çok dikkat edecek zaman bulamadı. Ama sonradan yaralarını sardırmak üzere yattığı hastane yatağında, her insanın çok ayrı ve kendininkiyle ölçülemeyecek bir dünyada yaşadığı bu kayıtsız, tarafsız evrenin maskelerini hatırlayacak bol zaman buldu. Yaraları, judo oyunlarıyla kısa sürede, umduğundan da çabuk, hakkından geldiği cılız heriften değil, arabayı kullanan ikincisinden almıştı. Silahını düşürüp bayılttıktan sonra Van Gogh'u boş bir çuval gibi arabadan aşağı attı. Bir süre yuvarlanıp kaldırıma doğru sürüklenişini izledi. Daha fazlasını görecek zaman bulamadı, kamyonet hızla oradan uzaklaşmıştı. Bir an bile kaybetmeyen Kaplan, pek sinemaya gitmediği halde şoför yerinin arkasındaki camı yumruğuyla kırdı. Kanlı eliyle bir cam parçasını söküp öbürüyle yapıştığı Yangus'un boynuna saplamaya hazırlandı. Yangus birden frene basınca bırakmak zorunda kaldı, kamyonet sağ kaldırıma doğru sürüklendi. Yangus yere atlayınca haciz, kolu pencereye sıkışmış, kol ağzı yırtılmış, dirseğine gömülen cam parçasıyla kala kaldı. Güçlükle kolunu kurtardı ama geç kalmıştı. Yangus, kamyonetin önünde durduğu Titania sinemasının ışıklarıyla parıldayan copunu bütün gücüyle kafasına indirdi. Haciz kendinden geçmeden önce şu sözleri duydu. Bu adam katildir, komünisttir, birkaç kişiyi öldürdü. Herhalde o değil, benim bütün bu işleri yapan diye düşündü. İkinci bir cop darbesi yedi. Arabadan aşağı düşmüş, yüzü asfalta yapışmış yerde yatıyordu. Trafik polislerininkileri andıran bir çift çizmeyle askerlerinki gibi bir çift pabucun yaklaştığını gördü. Sırt üstü döndüğünde üzerine eğilen üniformalı ve miğferli itfaiyeciyi fark etti. Sonra kendini kaybetti. 26. Kırmızı ışığı son anda görüp durdu. Mesleği gereğince jandarma eri ve Kuzey Yunanistan Bakanlığı özel kalem müdürünün şoförüydü. Kurallara uymayı öğrenmişti. Başka bir şoför sarı ışığı görünce geçerdi. O geçmedi. Kırmızı ışıkta frene basıp çevresine bakındı. Birkaç yaya bakanlığın avlusunda sık sık gördüğü için bildiği Kozmopolit Oteli önünde duran cip. Cipin sivil giyimli şoförü onu gördü, işaretle konuşmak istediğini belirtti. Jandarma camı açtı, önceden verilen bir emri tekrarlarcasına "Hiç durma, bas gaza" dedi. Şoför cümlesini yeni bitirmişti ki jandarma tiz bir kadın sesinin "Rezalet bu!" diye bağırdığını duydu. Arkasında iki gölgenin boğuştuğu kamyonet hızla yanından geçti. Trafik polisi düdüğünü çalmaya başlamıştı ama kamyonet daha da hızlanarak ters yönden Venizelo sokağına yöneldi. Az önce ıssız gibi görünen dört yol ağzı bir anda insanla dolmuştu. Kimseye çarpmamak için ağırdan alarak hareket etti. Çevresinde yükselen haykırışları duydu, arabaya yumruklar indirildi. Bir kere daha camı açtı. Bir yabancı soluk soluğa "Yalvarırım bayım" dedi. "Z'yi arabanıza alın. Ağır yaralı. Bir ölüm kalım sorunu." Jandarma arabadan indi. Telaş etmeden kapıyı açtı. Ön tarafı genişletmek için koltuğu biraz daha geri aldı. Ağır yaralı adamı içeri taşımalarını seyretti. İki kişi arkaya oturmuştu. Bir üçüncü adam daha arabaya binmek istedi ama yer yoktu. Ön koltuk kan içinde kaldı. Koltuğa uzanmış, ağzından kanlı köpükler çıkararak hırıldayan dev gibi adamın görünüşü onu öylesine etkiledi ki düğmelerin yerini şaşırdı ve marşa basacağı yerde silecekleri çalıştırdı. Gözü bulanıyordu. Yaralının arkadaşlarına döndü. Kimdir? Z. Ne olursunuz olabildiğince çabuk yetiştirin hastaneye. Hayatı söz konusu. Ne oldu? Köpekler onu öldürdüler. Ne olur biraz daha çabuk. Hangi köpekler? Haydutlarla polisler. Bir kere daha arkaya bakıp ben de polis sayılırım dedi ama gördüğünüz gibi size yardım etmek için elimden geleni yapıyorum. İki kişiden hiç ses çıkmadı. Yalnız yaralının derinden gelen hırıltısı ve kanın yere damlarken çıkardığı ses duyuldu. Kornaya basın ne olur daha çabuk. Korna çalmıyor Allah kahretsin. Araba benim değil kiraladım. Söylediği doğruydu. Tanıdığı bir kiralık otomobil acentesinden iki saatliğine tutmuştu. Bir konuşma sırasında telefon numarasını rastgele aldığı Kitsa adındaki bir kız arkadaşının arkadaşıyla buluşacaktı. Yalnız kalabilmeleri için kiralamıştı arabayı. Az kalsın yetişemiyordu üstelik. Tarım Bakanı'nın pas hastalığı ile ilgili konuşması umulduğundan uzun sürmüş, ardından general söz almış ve komünizm tehlikesinden söz etmişti. Neyse ki konuşmalar bittikten sonra general, bakanı kendi arabasıyla havaalanına götürmeyi önermiş, böylece sözleştikleri saatte Kitsa'yla buluşabilmeleri sağlanmıştı. İyi ama bu hastane yolu değil ki. Biraz dolaşmak zorundayız, yoksa kalabalık yollarda tıkanıp kalabiliriz. Ne olur daha çabuk. Tam o sırada bir başka arabayla çarpıştılar. Jandarma arabasını durdurdu. Kabahat kendinindi. Arkadaki adamlardan biri bağırdı. "Durmayın, numaranızı alsın yeter. Bu adam ölüm tehlikesi içinde, anlamıyor musunuz? Aceleciliğin başımı açtığı işi gördünüz mü? Üstelik bir de ceza vermek zorunda kalacağım." Öbür arabanın şoförü inip hasara göz attı. Kapılardan biri içeri göçmüştü. Gerekli bilgiyi almak üzere yaklaştı. "Ölüm halinde bir yaralım var," dedi jandarma. Adam içeri bir göz attı. Volkswagen'in numarasını sigara paketinin arkasına yazarken başını salladı. Bu gece gerçekten beklenmedik olaylarla doluydu. Her şey Kaftancıoğlu stadı yakınlarında arabayı çektiği boş arsada başlamıştı. Orada sürtünmeye, kucaklaşmaya başlamışlardı ki birden Kitsa elini tuttu. "Bu akşamlık bu kadar yeter," dedikten sonra evlenmek istediğini, sonu gelmeyen serüvenlere atılmaktan hoşlanmadığını ekledi. "Neden sonu gelmesin?" "Çünkü sen daha öğrencisin. İyi ama yakında diplomamı alacağım. Askerliğim de bitiyor." Polis olduğunu kıza söylememişti. Bir takım kişiler bu mesleğe güven duysalar bile genç kızların çoğunu ürkütüyordu. Gerçeği söylemeye karar verecek kadar iyi tanımıyordu Kitsa'yı. Sonra yakındaki tavernalardan birine girip bira içtiler. Saat 9'u geçince sabırsızlanmaya başladı. Arabayı bırakmak bahanesiyle kızdan ayrılmak istiyordu. Nasılsa ertesi gün onu telefonla arardı. "Senin telefonun yok mu?" diye sordu kız. "Hayır." Kitsa çantasından allık tüpünü çıkardı. Bir kağıt parçasının üzerine iş saatlerinde kendisiyle konuşabileceği öbür numarayı da yazdı. Veda etti ve koşarak yanından ayrıldı. Kitsa'nın bacaklarının çarpıklığını ancak o an fark edebilmişti. Omzuna geçirdiği çantasının kayışıyla oynayarak uzaklaştı. Yaralı gittikçe daha zor soluk alıyordu. İki arkadaşı başının oynamamasına dikkat ederek korkuyla ondan gelen sesleri dinliyorlardı. Hastaneye giden yol boştu. Araba durdu. İki sedyeci koşup gelerek Z'yi aldı. Haber hastaneye onlardan önce ulaşmış, her şey hazır edilmişti. Jandarma, araba numarasının alınmasını söyleyen doktorun sesini duydu. Dehşete düşüp direksiyona geçerek hemen hareket etti. Ön taraftaki kan lekelerini silmek ve arabayı kiraladığı durumda teslim etmek için bir süre çeşme aradı. Yaralıyı ya da ölüyü alan Volkswagen hareket etmişti ki Yannis yanında duran Pipolu memura döndü. "Ne oldu, kimi yaraladılar?" "17 yaşında bir çocuğu." "Aynı kamyonet az önce de orada duruyordu, fark etmediniz mi?" Memur yanıt vermekten kaçındı. "Aynı kamyonetti," diye diretti Yannis. "Ok gibi geçti ve kayboldu. Aynı kamyonetti." Pipolu adam iki adım uzaklaştı. Ortak bir dosttan, bir ay önce Preveze'ye atanan bir jandarma subayından söz etmişlerdi az önce. Neden adam birdenbire sorusunu anlamaz görünmüştü. Adam Yannis'in öğrencilik yıllarından tanıdığı bir memurdu. Dikkati çekmeden öğrenci kongrelerini ya da Kıbrıs konusunda yapılacak toplantı hazırlıklarını izlemeye gelirdi. O sıralar Yannis, öğrenci kuruluşlarının en çalışkan üyelerindendi. Sonradan diplomadan vazgeçmiş, askerlik öğrenimini yarıda bırakmıştı ve bir tarım ürünleri firmasının temsilciliğini alarak dükkan açmıştı. Zamanı yoktu, bu tür işlerle uğraşmaktan vazgeçmişti. Her şey polise bağlı olduğundan dükkanı kapamak isteseler nasılsa bir neden bulurlardı. Kent küçüktü, herkes birbirini tanıyordu. O kadar küçüktü ki sivil giysileriyle sinirli sinirli dolaşan ve durmadan gidip gelerek herhangi bir aracın alana girmesini önleyen, motosikletle kamyonetin garip davranışını fark etmez gözüken mahallesinin komiserini tanımıştı. Ama farları sönük iki otobüsün kaldırım kenarına çekilmesine fırsat vermeleri için araya girmiş bir kere de Kozmopolit Oteli önünde duran kamyonetin şoförüyle uzun uzun konuşmuştu. Yannis ne konuştuklarını duymamıştı, üstelik hiç ilgilenmiyordu. Yalnız az sonra kamyonetin hareket edip otelin ardındaki yolun ağzında durduğu dikkatini çekti. Komiseri tanımasa kamyonetin gidip gelmeleri de göz önüne çarpmayacaktı. Derken 2 dakika sonra aynı kamyonet deli gibi fırladı, caddenin ortasında birini ezip Venizelos sokağında kayboldu, orada duran bir sürü jandarma ve polis peşine düşmek için en ufak bir çaba göstermedi. Onu en çok şaşırtan da komiserin kayıtsızlığı oldu. En ufak bir hareket yapmadan, beklenmedik kazayla ilgili şaşkınlığını belirten en ufak bir tepki göstermeden jipinin önünde kala kaldı. Tam tersine kimi öldürdüler sorusuna duygusuz, neredeyse önemsemeden 17 yaşında bir çocuğu yanıtını verdi. Az önce yanlarında duran kamyonetten söz ettiğinde de komiser kayıtsızlık içinde ona arkasını döndü. Ne oluyordu? Polisin planladığı şeyi öğrenmeye kalkacak kadar saf mıydı? Bu durumda daha da şaşırtıcı sorularla karşılaşmaktan kendini alamazdı. Caz plaklarını dinlemesi için evine çağıran bir arkadaşına gitmek üzere oradan geçiyordu ki hoparlörlerden yükselen sesi duymuştu. Dikkat dikkat, az sonra Z sizlere seslenecek. Durmuş, merak ettiğinden konuşmanın ilk cümlelerine kulak vermişti. Tanıdığı bir iş adamı olan Kozmopolit Oteli'nin sahibiyle otelin önünde duruyordu. Yanlarında dükkanını ve baklavalarını bırakıp ağzı açık, Bulgar tohumları Bulgaristan'a, Z'ye ölüm diye bağıran, karşı göstericileri dinleyen tatlıcı da vardı. Yannis, Z'nin ilk sözlerini şaşkınlıkla dinledi. Valiye, generale, emniyet müdürüne ve Selanik kentinin öbür yetkililerine çağrıda bulunarak milletvekili Spatopoulos'un hayatını korumalarını istiyordu. Allak bullak oldu. Sokağa dökülen haydutların çevirdiği dolap birden anlam kazanmıştı. Ama polis kuvvetlerinin tümü iş başında ve harekete hazırdı. İçi biraz olsun rahatladı. Yine de zaman geçtikçe polisin bir şey yapmadığını gördü. Haydutlardan hiçbirine engel olmuyor, kimseyi tutuklamıyordu. Zaman zaman en çok gürültü edenlerden biraz geri çekilmelerini rica etmekle yetiniyordu. Başka şey yaptığı yoktu. Zeyn'in konuşmasını duymadı. Yalnız zaman zaman sözünü kesen alkış seslerini ve hoparlörlerden gelen barışseverlerin parolalarını seçebiliyordu. Kalmaya karar verdi. Cazdan vazgeçebilirdi. Öğrencilik hayatı boyunca yaşama fırsatı bulamadığı olaylar geçiyordu burada. Kamyonetin hareket ettiğini, bir adamın yere yuvarlandığını, ötekilerin arabaya yapışıp durduramadıklarını, üç avukatın dehşete düşerek bombardımandan kaçarcasına otele sığındıklarını görünce yüzünü acıyla buruşturmaktan kendini alamadı. İşte o an Pipolu adamın soğukkanlı hali onu düşündürmeye başladı. Bu tür olaylara bulaşmamanın daha iyi olacağını düşünerek evine döndü. Gelecek ay kız kardeşini evlendirecekti. Hem sonra delikanlılığı tarım ürünlerinin altına gömüleli çok oluyordu. Oturduğu apartman aynı sokakta, iki kavşak ötede, tam Ayasofya Kilisesi'nin karşısındaydı. Eve girdi, annesinin önceki gün pişirdiği zeytinyağlı dolmadan atıştırdı. Merakı ağır basıyordu. Kamyonetin kimi ezdiği aklına takılmıştı. Kavşaktaki kalabalık dağılmıştı. Baş oyuncuların boşalttığı sahnede gezinen figüranları andırır birkaç yaya ortalıkta dolaşıyordu. Bir topluluğa yaklaştı ve sordu. ''Beyler, az önce burada ne oldu acaba?'' İri yarı biri, başları olduğu anlaşılan adama, ''Beyimiz olup bitenleri öğrenmek istiyor.'' dedi. Bu kez şef sordu. ''Beyimiz bir şey mi istediler?'' ''Özür dilerim.'' ''Bir şey değil, deve oğlu deve.'' Ve şef alaylı bir kahkaha attı. İçlerinden biri araya girdi. ''Sen evine gitmiyor musun dostum?'' İri yarı olanı, ''İlgi çekici bir şey olmadı.'' dedi. ''Bir komünist temizledik, o kadar.'' Sonra da tavus kuşu gibi şişinerek arkadaşlarıyla birlikte bastı kahkahayı. ''Şimdi azizlerin arasındadır herhalde.'' İkinci bir Atanasios Diakos oldu. ''Biz Makedonyalılar ona iyi bir ders verdik.'' Kalabalık uzaklaşırken Yannis olduğu yerde dondu kaldı. Alçaklar diye düşündü. Allah'a yok bunların. Az sonra kafası hızla çalışıyordu. Hastanenin ilk yardım bölümüne koştu.